Düşünce Tarihi 3. Gerçekçi Düşüncenin Çağdaş Görünümü. Afşar Timuçin. Bulut Yayınları. 5. Baskı 2005. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Haziran 2006. Okuyan Sema Kendir. Giriş 1. Çağdaş düşüncenin alanına girmek uçsuz bucaksız çeşitliliklerin ortasına dalmaktır. Tarihte en gerilere yürümek, bulanıklıklarla, yakınlara gelmek karmaşayla yüz yüze getirir bizi. Çağdaş düşünce her kesiminde insanı şaşkına çeviren bakış açılarıyla, değişik görüşlerle yüklüdür. Gerçekte bunlar zaman içinde ayıklanacak şeylerdir. Ayıklanmak için yeni yaşam biçimlerinin ve yeni düşüncelerin yargılarını bekleyen şeylerdir. Çağdaşlığın yasası bu. Sürecek olanla eriyip gidecek olan hemen aynı ağırlıkta yan yanadır, hatta bazen eriyip gidecek olan sürecek olanı aşıp geçmiş gibidir. Çeşitlilikler arasında köklü açıklamalara ulaşmak, tüm oluşumlara tümleyici bir bakışla bakmak oldukça güç. Her şey o kadar yakın ki ne yapsak bakış açımız olanların tümünü bir çırpıda alamıyor. Yarının insanları bizi bizden iyi anlayacaklar. Ama o insanlar yok henüz. Bir gün bizden kalan anılara doğacaklar. Doğacaklar ve bizimle kendilerini kurup kendilerinde bizi değiştirecekler. Tarihin ayıklayıcı gücü içten içe işlemekte, birincilin yanında ikincilin, bütünselin yanında ayrıntının saptanması, önemlinin korunup önemsizin dışlanması, değişik süreçler boyunca gerçekleşmektedir. Gene de bize düşen nesnel tutumumuzu koruyarak doğru yargılar vermeye çalışmak olmalı. Görüşlerimizde duygusallıklarımızın payı ne kadar az olsa o kadar iyidir. İnsan kendinin bildiği şeyler karşısında, yakınları karşısında, kendisi karşısında, yakın geçmişi karşısında duygusallıktan sıyrılmaz. Ancak bizler duygusallık payını en küçük ölçülerde tutmakla yükümlüyüz. Nesnel olmak, yan tutmaz olmakla aynı anlama gelmeyeceğine göre bizim işimiz düşünce devinimlerini kendi bakış açımıza göre en genel özellikleriyle bize en kalıcı gelen yanlarıyla ele almaktır. Her şeyin her an değiştiği, gelişimlerin sayısız iniş çıkışlarla örüldüğü bir dünyada belki de en önemli şey değişim belirleyen ve değişkene göre kalıcı özellikler taşıyan ögeleri saptayabilmektir. Henüz bizim için tam olarak nesnelleşmemiş olan ya da ne olursa olsun karşısında tam olarak nesnel kalamadığımız yakın zamanlara baktığımızda ne görüyoruz? Yakın dönemin bir bilim ve teknoloji dönemi olduğunu kimse yadsıyamaz. Yoğun bilimsellik yoğun teknoloji atılımlarını getirdi ve 19. yüzyıl güçlü bilimsel gelişimler yüzyılı, 20. yüzyıl büyük teknolojik atılımlar yüzyılı oldu. Sanayi devriminin başladığı dönemlerden bu yana araç ya da makine yapımında, yeni araçlar ve yeni makineler üreten araçların ve makinelerin yapımında öylesine yollar alındı ki, insan bu gelişimi kanıksamasaydı her gün yeni şaşkınlıklara düşebilirdi. Böylece zaman içinde bilimsel düşüncenin belirleyiciliğinde tekniklerin ilerlemesi, teknolojinin yani sanayi dallarında kullanılan çeşitli araçlarla, makinalarla ve yöntemlerle ilgili önemli bir araştırma alanının doğmasına yol açtı. Böylece bilimle sanayi arasında bir orta yer, bir kavuşma yeri, bir geçiş alanı, bir tampon bölge oluştu. Bütün bu hızlı gelişimler içinde insanlar yarattıkları mucizelere şaşmamayı öğrendiler. Demir yığınlarının gemi diye suda yüzdürülebileceğini aklının ucundan bile geçirmeyen insandan, ilk lokomotifin kendi kendine gittiğini görünce ne yapacağını şaşıran insandan, uzayın keşfiyle ilgili haberleri bir bilgiç rahatlığıyla dinleyen insana kadarki ilerleme 200 yıllık bir atılıma karşılıktır. Bu başarı elbette doğanın kendi başarısıdır çünkü insan doğaya apayrı bir yerlerden, doğa üstünden gelip takılmış değildir. Bu başarı sonuncu tür olan insanın başarısıdır. Dünyanın en yeni ve en gelişmiş türü, kendinden önceki türlerde görülenlerden çok daha gelişmiş olan iki organıyla, eliyle ve beyniyle kazandı bu başarıyı. Onun her başarısında her zaman bu iki organın ortaklaşması söz konusu oldu. İnsanoğlu ne yapıp yapıp başarmak zorundaydı, çünkü yaşamını ancak gereçler yaparak sürdürebilecekti. Önceki türlerden çok daha kırılgan olan ve çok daha bakım isteyen, bu yüzden toplumsallığa bağımlı bulunan bu sonuncu tür bir süre kaba saba bir yaşam sürdürmeyi denedi. O süre içinde o daha çok hayvandı ve çok az insandı. O insana tam olarak benzemiyordu da. Gerçekte tam anlamında ilk insandan bazılarının dışa çıkık köpek dişleri vardı. Bunlar çok güçlü çeneye yapışıktılar. Bunlar çok tehlikeli silahlardı. Ama modern insan onları korumadı. Artık dişleriyle öldürmeyecekti. G. Child. Bu serüven, bu gerçek anlamda insan olma serüveni, bu dağının bağrında kendini yeniden yaratma serüveni, doğaya ayrıştırıcı ve dönüştürücü araçlarla yönelme tutumuyla hızlandı ve çeşitlendi. İnsan hayvansal özelliklerini, buna bağlı olarak hayvansal edimlerini biraz daha geride bıraktıkça biraz daha kırılganlaştı. Türün varlığını sürdürebilmesi buna göre insan yavrusunun çok iyi korunabilmesine bağlıydı. Bu çok yeni ve çok kırılgan türün yavrusu elbette çok daha kırılgandı. Yavrunun ana baba ya da toplum tarafından korunması öbür türlerde çok daha kısa sürer ve daha az yoğun etkinlikleri gerektirir. Oysa insan yavrusu, ana babası, yakın çevresi ve bütün bir toplum tarafından uzun yıllar korunmak zorundadır. Denilebilir ki insan bireyinin yarı ömrü korunmakla geçer. Böylesine korunma gereksinimi gösteren bu yeni tür bir o kadar da değiştirici, dönüştürücü, bir anlamda yaratıcı bir güç taşımaktadır. Dünyaya gelişinin ilk şaşkınlıkları geçtikten sonra araç ve gereç yapmaya başlamış, böylece kendi için bir takım donanımlar elde etmiş, donanımlarıyla dış dünyayı etkilemiş, kısacası kendi için kendisine uygun bir çevre, bir ortam oluşturmayı becermiştir. O artık yalnızca ortama uyan değil, kendine uyan ortamı da yaratabilen bir varlıktır. İnsanoğlu bu ilk kuruculuğunu ya da ilk yapımcılığını birden kazanmış değildir. Onun en küçük kazanımları bile hele en başlarda çok büyük çabaların ürünü olmuştur. Onun araç yapmak adına bir dalı yontması ya da bir ağacı biçimlemesi ard arda gelen nice yanılmaların ya da nice deneylerin sonucudur. İnsan türü bütün bu güçlükleri toplumsal bir çerçevede çözümlemeyi seçmiş, yaşamın yükünü bireyin sırtına yükleyip çıkmamıştır. Böylece onu erkenden toplumsal hayvan diye niteleyenler elbette yerden göğe haklıdırlar. İnsan toplumsallığın dışında varlığını sürdürme olanağı olmayan hayvandır, bir anlamda bir sürü hayvanıdır. İnsan bireyini toplumun dışına çıkardığınız zaman bir şey yapamaz duruma gelir, giderek yaşamını gözden çıkarmak zorunda kalır. Bu insan yüzyıllar boyu toplumsal yaşamını geliştirmek, böylece dünyaya biraz daha egemen olmak savaşımını verdi. Kendi için en uygun ortamı ya da en uygun koşulları yaratmak yarışında kendi varlığının tüm olanaklarını kullandı, daha doğrusu tüm olanaklarını zorladı. Bu koşu içinde kendi kendini ezen, hatta kendi kendini yiyen ilk tür olarak göründü o. Uygarlaşmaya başladığı anda o daha yeni oluşturmakta olduğu toplumsal yapı içinde ayrımlar geliştirmeye başladı. İnsanın insanı ezmeye yönelmesiydi bu. Hobbes'a insan insanın kurdudur dedirten şeydi. İnsan Hobbes'un belirlediği gibi doğal durumda mı, kendi kendinin kurdu olduğu yalnızca yoksa uygarlıkların gelişimi içinde de bu yıkıcı özelliğini sürdürdü mü? Bunun tartışması ayrıca yapılabilir. Ancak bilinen, tartışılması gerekmeyen bir şey de insanın kendi türünü kitlesel biçimde zedeleyebilen, kitlesel ölümlere atabilen bir tür olduğudur. Ancak bu olumsuz görünüm, iki dünya savaşının getirdiği olumsuzluklara karşın insanın tarih içinde kendini eleştirerek daha da insanlaşma dileklerini geliştirmesiyle az çok iyiye doğru değişmiş görünüyor. Gelecekteki insanın kendi türünü tüketmeyen insan olacağına bugünden inanabiliriz. 20. yüzyılla birlikte insanoğlu büyük bir sıçrama yapmış, bu sıçramada eski kavramlardan pek çoğu içeriklerini değiştirmiştir. Bu sıçrama birkaç yüzyıldır etkisini çoğaltarak sürdüren sanayi devriminin teknolojik devrime dönüşmesiyle olmuştur. Bu dönüşüm tüm olumlu ve olumsuz yanlarıyla yeni bir bilim kavrayışını, düşüncede ve sanatta yeni bakış açılarını getirmiştir. İnsanoğlunun tüm geçmişiyle bağlarını koparırcasına gerçekleştirdiği bu devrim her şeyden önce insan ve doğa ilişkisine yeni boyutlar kazandırmıştır. 17. yüzyılda Bacon ve Descartes'te anlatımını bulan doğaya egemen olma eğilimi, 20. yüzyılda insanın hem nesnel doğaya hem kendi doğasına bütün bilinirlikleriyle ve bütün bilinmezlikleriyle tam anlamında sahip çıkması olgusuna dönüşmüştür. Bu dönüşüm kendini az önce de belirlemeye çalıştığımız gibi yepyeni bilimsel kavrayışlar çerçevesinde ortaya koymaktadır. Artık doğaya yönelmenin yolu ve yordamı kökten değişmiştir. Gaston Bachelard'ın 1884-1962 verdiği bir örnek değişimin anlamını pek güzel belirlemektedir. Eski insan bir şeyi yakarak aydınlanıyordu, şimdi biz ampulün içindeki tel yandığı zaman karanlıkta kalıyoruz. Bu dönüşüm insanın dünyadaki yeri ve insan olmanın anlamı konusunda da yeni bakış açıları getirdi. Giderek doğayla arasındaki uzaklığı iyiden iyiye kapatan ve bir anlamda doğayla içli dışlı olan insan, insan olmanın anlamını doğayla olan bu güçlü ilişkisine bağladı. Orta çağın insanı doğal olandan doğaüstü olana doğru yükseldikçe, ayakları yerden kesildikçe insandı, çağımızın insanı ayağını yere bastığı ölçüde, buna göre doğayı kendi için yararlı kılabildiği ölçüde insan sayıyor kendini. Bu yeni anlayışın onu tam anlamında bir yarışçı durumuna getirdiği de doğrudur. Siyasal ayrımlaşmaların yarattığı teknolojik yarış bir yana, insanoğlu doğayı yararlı kılmakta tam bir yarışa girmiş bulunuyor ve bu yarış daha çok kendiyle yarış anlamı taşıyor. İnsan yaşamını belirleyen ve ileriye doğru açan iki etken var: hız ve verim. Hız ve verim elde etmek yolunda insan doğanın sağladığı en küçük olanağı bile kaçırmak istemiyor. Böylece zaman ve güç kavramları insan yaşamının özünü belirler gibidir. Zamana uyma uygar olmanın temel ölçülerinden biridir artık. Zamanı ne kadar uygun kullanabilirsek ve böylece ne ölçüde güç kazanabilirsek o kadar insan olacağız. Zamanı iyi kullandığımız ölçüde gücümüz artacak, gücümüz arttığı ölçüde zamanı iyi kullanacağız. Demek ki bugünün insanı için insan olmak daha da güç kazanmak adına daha çok üretmek anlamı taşımaktadır. Her ölçüsüz üretimin aşırı tüketimleri kışkırtması olağandır. Bugün tüketebileceğinden çoğunu üreten bir dünyada kendimizle ve başkalarıyla yarışmanın bedeli son derece yoğun bir sıkıntıdır. Orta çağın bitimiyle başlayan sömürgecilik girişimleri, eski çağın sömürgecilik anlayışını her bakımdan çok gerilerde bırakan bir toprak, ürün ve insan gücü elde etmek tutkusuyla gelişirken, uzak toprakların insanlarını uygarlık merkezlerinin insanlarına her bakımdan bağımlı kıldı. Bunun yanında uygarlık merkezlerinin insanları artan zenginliklerle birlikte kendi içlerinde tam tamına adaletsiz bir bağımlılanma durumuna girdiler. Gelişmiş ülkeler üretici ve satıcı olurken az gelişmiş ülkeler pazar oldular. Çağımızda topluncu görüşler bu kötü koşullanma olgusuna tepki olarak ortaya çıkmış ve hızla gelişmeye başlamıştır. Çağımızın iktisadi ve toplumsal gelişim tablosu elbette ilgi çekici bir tablodur. İlgi çekici olduğu kadar da baş döndürücü ve hatta korkutucu bir tablodur. Tüm yaşamını buluşa, üretime ve tüketime, bu arada silah yapımına armağan etmiş görünen çağdaş insanın bu oluşumlar içinde ne kadar yalnız ve ne kadar mutsuz olduğu ortadadır. İnsan olmanın anlamı nicedir, sanki insan olma dışında bir şeylere kaymış durumdadır. Üretim araçlarını üreten ve onları dünyayı dönüştürmek için baş döndürücü bir hızla verimli kılmaya çalışan insan hemen hemen kendini bir amaç durumundan çıkarıp bir araç durumuna getirmiştir. Üretim araçlarını geliştirirken ya da güçlendirirken neredeyse bir üretim aracı durumuna düşmüştür. Böylece tarihi boyunca elde ettiği kazanımlara sırt çevirmeye, giderek onları unutmaya, tarihinden yani kendinden kopmaya doğru mu gitmektedir? Üretimde ortaya çıkan otomatikleşme, her şeyden önce insanı otomatik bir varlık durumuna mı sokmaktadır? İnsan yaşamın hızı içinde ahlak değerleriyle ilgilenmemek, giderek ahlak değerlerini yitirmek sorunuyla baş başa değil midir? İkinci işler, ek görevler, çalışma saatlerinin baskısıyla ya da ücretle artırılması insanları ailelerinden ve giderek tüm yaşamsal bağlarından kopartmakta değil midir? İnsan neredeyse kendi için değil, kendi dışında kurduğu yapay bir evren için gecesini gündüzüne katmış gibidir. Gecesini gündüzüne katmayanlarınsa bu akış içinde sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri olasılığı yoktur. Teknolojinin bunca ağırlık kazanması, bilimi teknolojinin buyruğuna verdikçe bilim yol gösterici özelliğini yitirmektedir. Teknolojinin içinde yalnızca bir öngörüler, hatta kısa görüşler alanı olarak kalmaktadır. Daha önce teknik gelişmelere öncülük eden, onlara bildiği gibi yön veren bilim şimdi bu gelişmelerin altında kalmış görünüyor. Daha önce büyük buluşların gerçekleşmesine, büyük makinelerin yapımına öncülük etmiş olan bilim adamları, şimdi teknolojinin buyruğunda silahları da içine alan çok geniş bir üretim ağının örgütlenmesine katkıda bulunmaktadırlar. Böylece bilim adamlığı bir anlamda yaratıcı teknisyenliğe indirgenmiş olmaktadır. Basım, yayın ve iletişim olanaklarının hızla gelişmesi üzerine dünyada daha çok insanın etkin bir biçimde yaşama katılmak istemesi, buna göre daha bilgilenmek ve uzmanlaşmak istemesi yeni üniversitelerin açılması sonucunu getirirken bilim adamını herhangi bir öğretici durumuna indirgemiştir. Bu yüzden bilim adamlığında niceliksel artışa koşut olarak belli bir niteliksel artış söz konusu olmamıştır. Bütün bu gelişimlerin olumsuz sonuçları özellikle düşünce alanında, özellikle de felsefede kendini göstermiş köklü ve dizgeci araştırma anlayışı yerini genel yaklaşımlarla yetinen düşünce anlayışına bırakmıştır. Ne olursa olsun, yüzyılımızın eleştirilmesi ve daha iyiye doğru geliştirilmesi gereken bir özelliği bu. Bu özelliği görmemeye ya da yatsımaya kalkmak bizi yanlışlara düşürür, en azından yalnız bırakır. Ayrıca insanoğlunun özlediği daha güzel düzenler, kendileri de eleştiriye açık düzenler olarak bu düzenden doğacaklardır. İnsanlık bir takım dileklerini inanılmaz bir biçimde gerçekleştirebildiyse, bir güzelden daha yetkin bir güzele geçerek gerçekleştirdi. Çağdaşımız Paul Valéry'nin 1871-1945 Hakkı Var. İnsan denilen bu apayrı hayvan, tüm öbür varlıklarla tersleşen bu garip canlı varlık düşlerini akıl almaz biçimde gerçekleştiriyor. Çağdaşımız Jules Verne, 1828-1905, düşleri gerçekte bütün bir insanlığın ortak düşleriydi. O düşleri kurabilen Jules Verne, düşlerinin gerçekleştiğini görebilseydi şaşırmayacaktı. Çünkü yaptığı gerçekte geleceğin ilk belirtilerini saptamaktan başka bir şey değildi. 2. Önceki çağlarda düşünmek hem gözle görülür olan ya da duyulur olan hem de gözle görünmez olan ya da düşünülür olan üzerine ussal çıkarımlar ortaya koymaktı. Varlığın görünmez bir yanı, bize bilgisini kolay kolay açmayan bir yüzü vardı. Bilinmezliklerle dolu bir dünyada düşünülür dünya kavrayışı belki de bir zorunluluk olarak ortaya çıktı. O çağlarda bilmek demek, duyulurun ve düşünülürün alanını ussal düşünce çerçevesinde temel özellikleriyle belirleyerek bir takım temel önermelerden bir takım daha alt düzeyde önermelere ulaşmak demekti. Bilmek bir anlamda olanın ya da olduğu sanılanın alanını son açıklamalara kadar anlaşılır kılmak oluyordu. Bilim zorunlu olarak bir kurguydu o zamanlar. İnsan usu bilgiler ortaya koyarken kendini denetlemeyi pek düşünmüyordu. Zaten böylesi bir denetim için gerekli sağlam bilgiler yoktu. Salt ussal çözümlerin yetmeyeceği, buna göre mantığın bir yöntem olamayacağı, onun ancak ve ancak zihnimizin ortak işleyişi biçimlerini ortaya koyduğu, yöntemin temelini oluştursa da her kapıyı açan bir anahtar olamayacağı modern zamanların başlarında anlaşıldı.